Erguvaniler, Türkiye'de iktidar doğanlar. Tayfun Er, 1. dizin. Duvar Yayınları 1. baskı Nisan 2007. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 6 Ağustos 2007. Okuyan Levent Filyoz. Bu kitap modernleşmenin ve modernleştiricilerin öyküsünün, Türkiye'de kimin kiminle akraba olduğunun, seçkin ve başarılı kılınanların tek bir ailenin mensupları olduğunun, Türkiye'deki gizli soylu sınıfın, saklanan kast sisteminin ve onun örtülü ilişkiler ağının komplo teorilerinin dışında sosyal ve doğa bilimlerine kazandırılan kavramlarla anlatımıdır. Erguvaniler. Berrin Nadi, Nazım Hikmet, Hakkı Devrim, Emin Çölaşan, Umur Talu, Ali Şen, Çetin Altan, Güneri Civaoğlu, Murat Belge, Okan Bayülgen, Bülent Ecevit, Timur Selçuk, Hiram Abbas, Nazlı Ilıcak, Rahmi Koç, Güler Sabancı, Kadir Has, Cem Boyner, Suat Derviş, Mehmet Eymür, Gülriz Sururi, Mehmet Emin Karamehmet, İsmail Cem, Kazım Taşkent, Fahri Korutürk, Serdar Bilgili, Mehmet Akif Ersoy, Tuna Kiremitçi, Yakup Kadri, İhsan Kalkavan, Orhan Pamuk, Melike Demirağ, Abdülhak Hamit, Osman Hamdi Bey, Adnan Menderes, Cahit Sıtkı Tarancı, Müfide Ferittek, Faik Öztrak, Ziya Gökalp, Yasemin Kozanoğlu, Gönül Yazar, Ömer Çavuşoğlu, Ömer Madra, Şule Ersözlü, Defne Samyeli, Hıncal Uluş, Reşat Nuri Güntekin, Adalet Cimcoz, Ergin Noyan, İclal Aydın, Halide Edip, Ali Fuat Cebesoy, Fatin Rüştü Zorlu, Refik Erduran, Oktay Rifat, Rahşan Ecevit, Yıldız Kenter, Uğur Mumcu, Ünal Ersözlü, Kenan Evren, Keçecizade Fuat, Piyale Madra, İhsan Kalkavan, Refik Halit Karay, Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Özdemir Asaf, Türker İnanoğlu, Murat Sertoğlu, Tevfik Fikret, Sakıp Sabancı, Ercan Arıklı, Osman Kibar, Erdal Öz, Abidin Dino, Can Kıraç, Tevfik Rüştü Aras, Mesut Cemil, Rasih Nuri İleri, Kazım Dirik, Namık Kemal, Mehmet Ali Aybar, Celal Sahir Erozan, Güher Pekiner, Hüsamettin Cindoruk, Münir Nurettin Selçuk, Ahmet Mithat, Şaire Nigar, Nüket Ruacan, Leyla Umar, Yılmaz Çetiner, Erşan Başbuğ, Ali Ulvi, Cevat Rifat Atilhan, Ahmet Vefik Paşa, Eren Talu, Fatma Aliye, Tekin Arıburun, Mahmut Özgener, Engin Cezzar, Sami Paşazade Sezai, Vehbi Koç, Saadettin Arel, Sadullah Paşa, Feyyaz Tokar, Doktor Nazım, Özdemir Sabancı, Selami İzzet Sedes, Taha Akyol, Supi Ziya Özbekkan, Orhan Karaveli, Mehmet Ali Biran, Fikret Hakan, Nevbahar Demirağ, Şanar Yurda Tapan, Ercüment Karacan, Alev Coşkun, Recaizade Mahmut Ekrem, Ruşen Eşref Ünaydın, İlter Türkmen, Rifat Özbek, Kemal Derviş, Mehmet Fuat, Alp Yalman, Ender Mermerci, İhsan Raif, Mehmet Rauf, Semra Özal, Nadir Nadi, Emine Uşaklıgil, Dilara Sürgü Ersözlü, Vedat Tek, Ferdi Tayfur, Melek Kobra, Malik Yolaç, Zeki Baştımar, Ajda Pekkan, Coşkun Sapmaz, Hasan Polatkan, Dilek Çiftkurt, Ahmet Priştina, Cemal Reşit Rey, Sedat Hakkı Eldem, Yusuf Akçura. Tayfun Er, 1962. Balıkesir Gönen'de doğdu. İlkokulu Bandırma Vecihi Bey İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi İzmir Karataş Lisesi'nde okudu. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde lisans, inşaat mühendisliği ve yüksek lisans, deniz yapıları eğitimi gördü. Anam, ben topaç çevirirken sokakta, benim güzel oğlum, paşa olacak derdi. Halbuki ben hala topaç çeviriyorum sokakta. Rüştü Onur. Anneme. Sunuş. Genelde bilimin ve yaratıcı çalışmanın gelişmesi iç özgürlük diyebileceğimiz bir durumu gerektirir. Bu tür bir özgürlük toplumsal ön yargılardan, otoriteden bağımsız bir düşünce tarzını ve felsefi olmayan rutinler ve alışkanlıkları dışlayan bir tavrı içerir. İç özgürlük doğanın nadir armağanlarından biridir. Bu kitabın yazarının değeri bütün verili bilginin dışında özgür kalabilme yeteneğindedir. Her gerçek özgürlük nihilizm ya da şımarıklık gibi bir başı bozukluktan değil, sorumluluk, dürüstlük ve spontanlıktan çıkar. Dünyamızda gittikçe yeri azalan dürüstlüğe hala tutunmaya çalışan çizgi dışı bir mühendistir Tayfun Er. bu kitaba ait ilk bilgilerin oluşturulmasında yaşadığı kentin, İzmir'in tarihini, mesleki bir merakla yapıların geçmişini, öyküsünü öğrenme isteği vardır. İzmir'in köklü aileleri arasındaki ilişkileri bu arada hisseder. Olaylara bilimsel bakabilmek şüpheciliği de gerektirir ve şüphecilik doğruluk sevgisinin bir başka yüzüdür. Daha çok anı kitapları, biyografiler okurken giderek ne okursa içindenki bu unsurlara dikkat etmeye ve önünde beliren ilişkilere mühendis kafasıyla işaret koymaya başlar. Mühendis kafası geleneklerden kopabilme yeteneği, zihniyet kalıplaşmalarının dışına çıkabilme özelliği demektir. Ne var ki çoğu mühendis de matematiksel olanın içinde kalır. Geleneklerden kopabilme yeteneğine mizah duygusu, insan duyarlılığı ve toplumsal bakışı içerebilen mühendis azdır ve bunu becerenlerin edebiyat ve sosyal bilimlerde önemli imzaları vardır. Tayfun Er internet sitesinde Mavera Forumu'nda gökyüzü imzasıyla ilk bulgularını yayımlar. 1999-2000 yılları henüz konunun gündeme gelmediği bir dönemdir. Rekor sayılabilecek ziyaretçi akınına uğrar. Yazıları okundukça sorumluluk duygusu artar ve neredeyse kendini bu konuya adar. Birçok mail almaktadır. Kimi hayranlığını, kimi ise ancak bu kadar şeyi bir MIT ajanının bilebileceğini söylemektedir. Bunu duyanlar Mossad'da olabileceğini, daha makul olanlar cemaat içinden olabileceğini iddia ederler. Bu arada sitedeki çoğu bilgiler isim zikredilmeden kendi bulgularıymış gibi bestseller yazarları tarafından yağmalanmıştır. Bu tavır Yeni Harman dergisinde copy-paste'lerin efendisi olarak belgelenmiştir. Tayfun Er'in yazar kişiliği yüksek inşaat mühendisi kişiliği gibi davranmış, bu konu üzerine rant sağlamak isteyenlerin ne tehdidine ne de rüşvetine dönüp bakmıştır. Gürkan Hacır'ın davetiyle Yeni Harman'da başladığı yazıları yazarlığında yeni bir dönem olur. Yazıları bir yanıyla kim kimdir türü bir başvuru kaynağı olarak da okunan Tayfun Er, konusunu yeni bilgilerle ve kavramlarla din etnisite ekseninden iktidarın sürekliliği düzlemini taşıyarak yeni bir paradigma kurmuştur. Erguvaniler kitabı bu sürecin ürünüdür. Kitabın alt başlığı sınıfsal bir vurgu taşıyor. Türkiye'de iktidar doğanlar. Sergilediği ilişkiler ağıyla okurlarına kaderin derinliklerine yuvarlanmak yerine isyanın yokuşuna tırmanma azmini kendisi üzerinden okuruna gösteriyor. Bilginin bazen sağanak, bazen bombardıman şeklinde üzerimize geldiği bir dönemde biriktirmek ve yığmak yerine seçerek, filtre ederek yan yana getirmek önem kazanıyor. Düşünsel üretkenlik ve yaratıcılık bir basitin içindekini fark etme pratiğidir. Bu açıdan Erguvaniler yeni bir kavram, filtre ve yeni bir bilgidir. Elinizdeki bu çalışma her şeyden önce bir yöntem kitabıdır. Yöneten, yönetilen ilişkilerindeki tarihsel örgüyü ortaya koyuyor. Zaman zaman doğa yasaları, toplum yasalarıyla koşutluklar oluşturarak olaylar arasındaki bütünlüğü kurmamızı sağlayacak bir omurgayı hedefliyor. Unutturulmaya çalışılan sınıfsal bakışın bilimsel metotlardan yararlanıldığı sürece önünün nasıl açıldığını bize gösterirken, Tayfun Er duygularını da saklamıyor ve yönetici sınıfı adeta bir köşede kıstırıyor, üzerine gidiyor ve müthiş bir fikri takip hayatlarının her kesiminden toplanmış bilgi parçalarıyla yüzlerce biyografi ve anı kitabını birbirine bağlayarak onun neredeyse tek ve büyük bir aileden ibaret olduğunu başarıyla ortaya koyuyor. Kahrolsun yerine anlamayı esas tutuyor. Çünkü anlamadan değiştirmenin öteki uçta benzerini yarattığını biliyor. Özellikle teori ve ahlak yazanların yazdıklarıyla yaşama arasındaki tutarlılık, eleştiri ve değerlendirmede benim en önemli kriterim olmuştur. Tayfun Er arkadaşım konusuna sevgiyle, tutkuyla ve de en çok da dürüstlükle yaklaştığı için bu konuyu ilk gören ve yazan olma onurunu Erguvaniler kitabında kalıcılaştırmış oluyor. Hasip Akgül. Onlar aşkın ve hayatın havarileri, büyük serüvencilerdi. Onlar bu ihtiyar cadının maskesini parçalamak ve yeryüzü denilen cenneti bize sunmak istediler. Bütün ömürleri bu kavgayla geçti. Ne adları vardı onların, ne ulusları, ne dinleri, ne de anıtları. Ama biz onlar için ölüm fermanları hazırlayıp görkemli mangalar kurduk. Savaşlar açtık peş peşe. Kentleri ele geçirip vahşi birer hayvan gibi avladık onları. Nerede gürüseler kurşuna dizdik ve süslü kemerler yaptık onların kafa derilerinden. Biz cellattık ve tarih suratımıza tükürürken bir kez bile bağışlanmayı istemedi onlar. Ahmet Telli. Ön söz. Bu kitapta antik Yunan'dan beri söylene gelen ancak hep kavramsal düzeyde algılanmaktan öteye geçmeyen, oligarşinin somutlanmaya çalışılan haliyle, yani dünden bugüne Türkiye'deki anıt sahibi iktidar mensuplarının büyük adları ve büyük bağlarıyla okuyacaksınız. Kimin kimle ne gibi bir bağı olduğu bilgisi ideolojik ve siyasi açıdan hedeflenmezse, malumat furuş olmaktan öteye geçilemez. Bilgiyi yorumlayabilmek ancak fikir oluşturabilir. Yıllar önce bir tez atmıştım ortaya, oligarşi tek bir aileden gelir diye. Bunu göstermek için metodoloji olarak çok zahmetli bir yol olan ilişki ağlarını bulmayı seçtim. Onun dışında kim kimin nesi olur, ispat ve metodoloji dışında zerre kadar umurumda değildir. Kimsenin soyunu sopunu bulmak görevim değil, kendi öykümü düzenlemek yetiyor bana diyor bir şiirinde Turgut Uyar. Bu kadar akrabalık araştırması yapmış birisi olarak bu dizelere ironi olsun diye değil, içtenlikle katılıyorum. Oligarşinin nihai noktada kültürel, etnik, dini kimliği beni hiç ilgilendirmiyor. Ancak öne çıkan özelliklerden gördüğüm ne varsa onu vurgulamaya çalışıyorum. Gerçek benim zihnimden bağımsız olarak vardır diyen felsefi akımı, yani materyalizmi savunuyorum. Bütün bu kimlikleri görmemek bu kimliklerin olmadığı anlamına gelmez. Ayrıca vurgulanan bazı aidiyetler sadece üst yapı kurumları içinde değerlendirilemez. Hayatın her alanını kapsayan bir kültürel kodlama, zihinsel algılama ve aidiyettir de aynı zamanda. Benim oligarşiyle ezilenler adına bir sorunum var. Kişisel bir sorun değil bu. Kitapta ismi geçen hiçbir kimseyi şahsen tanımıyorum. İsmi geçen bazı tarihsel şahsiyetlere, örneğin Tevfik Fikret ve Suat Derviş gibilerine sempatim de var ama bu kişisel bir sempati, antipati meselesi değildir. Bu kitabın hazırlanma sürecine gelince, içerdiği bilgilerin bazıları 2000-2003 arası parça parça yazıldı ve internette yayınlandı. Yeni harmana yazmaya başlayana kadar da hiçbir yerde hiçbir yazı yazmadım. Bütün bu yazılanların kitap olması özel nedenlerden dolayı gecikti. Bu arada bütün bu bilgilerin, yöntemin, orijinal tezlerin ve hatta üslubun kurtlarla birlikte uluyan çakallar tarafından çalındığını duydum. Duydum diyorum çünkü o kitapları okumadım. Katil yetiştiren, insanlık düşmanı katilleri aklayan dizilerden kanlı paralarla şöhret yapan sahibinin sesi bu tiplerin ellerine en son Hrant Dink'in kanı bulaşmıştır. Tarihin yargısı ve tokadı güçlüdür. Bütün bu az sayıda kişinin okuduğu eski yazılardaki bilgilerin dışında yepyeni bilgiler ekleyerek ve asıl önemlisi vurgulamak istediğim şeyi, yani iktidarın sürekliliği kavramını belirgin hale getirecek şekilde bir kurgu yaparak birinci kitabı hazırladım. Bu kitabın dışında devamı sayılabilecek iki kitap daha çıkaracağım. O kitaplar iktidarın sürekliliği kavramını daha da netleştireceklerdir. Bu kitaplar birbiriyle ilgili ama aynı zamanda da bağımsızdırlar. Kavram açısından süreklilikleri olacak ama kendi işlerinde de tek başına bağımsız olarak okunabileceklerdir. Tek kitap yapsaydım konunun genişliği nedeniyle fazla hacimli bir kitap olacaktı. Konu oldukça yoğun olduğu için bütün bu anlatılanların tek bir kitapta okunması, dolayısıyla anlaşılması da zor olacaktı. Kurgum 3 basamaktan oluşan zincire de uygun 3 kitaptan oluşan bir formattır. Kitapta referans verme zorunluluğu ile okuma güçlüğü yaratma arasındaki çelişki nedeniyle kendimce bir referans verme düzeni oluşturdum. Bir tek kişinin bile bilgisini çalmamak ile aynı sayfada onlarca referans vererek okuma iştahını kaçıracak düzen arasındaki hassas çizgiyi yakalamaya çalıştım. Metin ile referanslar tamamen paralel gitmekte olup merak eden okuyucu böylece hangi bilginin nereden alındığını anlayabilecektir. Soy ağacı şeklinde bazı şemaların neden olmadığı sorulabilir. Bu bir aile araştırması olmadığı ve bahsettiğim kişilerin bazı yakınlarını tarihsel anlamda önemli görmediğim için yazmadım. Dolayısıyla bir şecere çıkarmak yanlış olacaktı. Adetten olsun diye değil, içten olarak teşekkür borçlarım var. Ancak vefalı bir kardeşin yapabileceği şekilde hep yanımda olan Yaşar Taşkın Koç, bu dünyaya iyilik saçan bir insandır. Kitap şenliğine konuşmacı olarak çağrıldığım Kaş'taki dostlar, Yusuf Yavuz, Recep İlhan, Sundar Erdoğan, Can Kahvecioğlu, yıllarca karşılıksız bir şey yapmanın enayilik dışında da bir şeyler yaratabileceğini bir kez daha bana gösterdiler. Senelerdir sandal için ödeme yaparak yayında olmasını sağlayan, Temmuz sıcağında İdris Küçük Ömer'in mezarına bir demet çiçek koymak için eşini, çocuğunu bırakıp benimle gelen Melih Arsu'nun, bilgisiyle sandala çok şey katan Savaş Dost'un, Yeni Harman'dan Gürkan Hacır ve Rüştü Paşaoğlu'nun, beni hep yüreklendiren ve her daim sosyalist Vişek Hüseyin Çevirgen'in, parlak zekası ve kardeşliğiyle destek veren Atilla Özgün'ün, yılların eskitemediği arkadaşım Meral Uyar'ın, dostlukları benim için çok önemliydi. En başta Kemal Buluş ve sonra Fuat Akdenizli, Tolga İriyarı kapak için ciddi emek veren dostlardır. Ve sevgili Tülin, hepinize candan teşekkürler. Hayatın önceden belirlenmiş bir amacı yoktur. Biz ona ne anlam yüklersek o olur. Benim için bu anlam ezilenlerin mücadelesi içinde olmaktır. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bu kitap hiçbir güç odağını sırtını dayayarak yazılmadı. Arkasında ne holdingler, ne TV kanalları, ne yazılı medya, ne de militarizm var. Çocukluk düşlerine ve gençlik ideallerine sadık kalmakta inat eden bir iradenin doğurduğu emek yoğun bir üründür sadece. İnsanlığın uzun yürüyüşünde söylediği en güzel möridi olan eşitlik ve özgürlük türküsünde bir ses olması dileğiyle. Tayfun Er, Mart 2007. Giriş, sayfa 13. Aldatıldığımız önemli değildi, yoksa herkesin unuttuğunu biz hatırlamasak. Turgut Uyar. Oligarşi ve örtük kast sistemi. Oligoi, Helence'de küçük sayı, tekil ve yalın hali olan oligos ise az sayıda demek. Bu kelimelerden türeyen oligarşi de az sayıda kişinin yönetimi anlamına geliyor. Atina polisinin Basileus'unu, yani kralını deviren soyluların Areopagu denen bölümü yasama ve yargı işlerini üstlenirken Arkon denen sayıları başta 3 daha sonra ise 9 kişiye çıkan bölümü de yürütmeyi götürüyorlardı. İşte oligoi, oligos ve oligarkia, oligarşi bunu anlatıyor. Atina polisinde insanlar üçe ayrılıyorlardı. Yurttaşlar, yabancılar ve köleler. Yurttaşlar da homojen bir kitle değildi. İçlerinde öpadrit denen bir kesim vardı ki onlar hiyerarşide en tepedeydiler. Aslında okunuşuyla yazmak gerekirken karışıklık olmasın diye Batı dillerine geçen yazışıyla aldığımız öpadrit'in anlamı gerçekten çok öğreticidir. İyi doğmuş. Dipnot: A oğulları M.A. Kent Devleti'nden İmparatorluğa, sayfa 26, İmge Kitabevi Yayınları 2000. Bizans'ta imparatorların çocukları erguvan renkli sarayda, erguvan rengindeki odada doğuyordu. Bu çocuklar Porfirogenitos, yani erguvan doğmuş ya da erguvan içinde doğmuş ünvanı alıyorlardı. Erguvan rengi giysi ve ayakkabı yalnızca saray mensuplarına özgüydü. Helence Porfira erguvan rengi demektir. Dipnot, Rice T.T. Bizans'ta Günlük Yaşam, sayfa 40, Göçebe Yayınları 1998. Erguvan renginin soyluların rengi olması bu sınıfın beğenisinden değil, ekonomik kökenindendir. Erguvan antik çağda kırmızı böceğinden elde edilen kırmızı renginin bir türevi olarak sağlanabiliyordu. Bir böcekten ancak birkaç damla renk maddesi elde edilebiliyordu. Üretim de karmaşık ve çok masraflıydı. O yüzden erguvan rengi giysi giymek son derece pahalıydı. Dolayısıyla sadece en üst sınıfın giysilerinde bu renk görülebiliyordu. Dipnot: Friedel E. Antik Yunan'ın Kültür Tarihi, sayfa 47, Dost Yayınları 1999. Tanzimat, İttihat, Cumhuriyeti bir üçleme olarak görüyoruz ve Türkiye'nin dünden bugüne yönetici sınıfını, elitlerini de öpadrit olarak nitelendirip bu insanların birbirleriyle olan akrabalıklarını, bağlarını, benzerliklerini, kısacası ortak paydalarını sistemi anlamanın anahtarı olarak yazmaya çalışıyoruz. Abartarak söylersek yöneticiler, elitler, öne çıkanlar, başarılı olarak kabul edilenler hep akraba tanıdık. Abartmadan söylersek mutlak olarak bir ortak paydaya sahipler. Kapitalizmin her türüne itirazımız başka bir düzlem ama mevcut kapitalizm de kurallarına göre işlemiyor. Bu haksızlığın haksızlığına ayrıca itirazımız var. Yazdıklarımız itirazımızın dillendirilmesi ve delillendirilmesidir. İddiamız dünden bugüne bu ülkede örtük bir kast sistemi olduğudur. Mehmet Ali Aybar mensup olduğu aileyi anlatırken bey takımı diyor. Dipnot: Mumcu Uğur, Aybar ile Söyleşi, sayfa 10, AG Yayınları 1996. Böyle de adlandırılabilir ancak yetersiz ve bunun da ötesinde gerçeğin üstünü örten bir ifade olacağı için kast sistemi demek daha uygun geliyor. Bu kast sistemini anlamadan ne dünü ne bugünü anlamak mümkündür, ne de böyle bir iddiası olanlar için gerçekten muhalif olunabilir. Konuya iki açıdan yaklaşılabilir. Birincisi, tarihi bilim olarak ele alıp reflektif bir düşünceyle tarih felsefesi açısından. İkincisi ise geçmişte neler olup bittiğini bilmek, bugünü anlamak ve yarına dair kestirimler yapabilmek için, yani tarihi bilmek açısından. Tarihe bugünden bakıyoruz ve ideoloji yüklü olarak kuruyoruz, değerlendiriyoruz. Tarihi yapan insanın bakışı dışında yaşanan bir tarih yok ve bu tarihi bulunduğumuz noktadan değer yargılarımızla, sınıfımızla, kimliğimizle, aidiyetimizle, cinsiyetimizle, kültürel ve zihinsel formasyonumuzla, hangi sınıfın yanında olduğumuzla anlıyor ve anlatmaya çalışıyoruz. Leopold von Ranke'nin olamayacağını bildiği halde keşke anlamında söylediği, tarihte ne yaşandığını gerçekten tam olarak bilebilmek için kendi benini ortadan kaldırmak düşüncesi hiçbir zaman gerçekleşemez. Biz bir sosyalistiz. Olguları borcum olarak gördüğüm, hayatımı anlamlandıran şey olan ezilenlerin mücadelesine destek için çarpıtmadan seçeriz. Erkek olmak gibi cinsel, orta sınıf aileden gelme gibi sınıfsal, Sünni, Hanefi, Türk gibi kültürel, mühendislik eğitimi gibi zihinsel formasyonlarımız var. Bütün anlatmaya çalıştığımız şeyler bu kimliklerimizle bağlantılıdır. Objektif tarihçilik gibi saçma ve imkansız söylemlere karşı bunları belirtmekte yarar var. Kavramak değiştirmek için gereklidir. Marx Kapital'de kapitalizmin çelişkilerini kapitalizmin yerine başka bir sistemi koymak için, kapitalizmi değiştirmek için incelemiştir. Değiştirmeyi düşünmeyen bir inceleme tam anlamıyla inceleneni anlayamaz. İnceleneni anlamak da onun çelişkilerini çözümlemeden mümkün değildir. Tarihi dünü ve bugünü anlamak açısından Öpadrit faktörünü koymadan tarihin denklemini doğru kuramazsınız. Öpadrit bu denklemde bir katsayıdır ve mutlaka sonuca etkili olmuştur, olmaktadır ve olacaktır. Tarihin anlaşılabileceğine, çözümlenebileceğine inanan birisi olarak tarihin ezilenlerin yararına okumak açısından Öpadrit dediğimiz bu büyük aile ilişkilerini anlamadan eksik ve hatta yanlış okunabileceğine inanıyoruz. Mahir Çayan'ın sürekli vurgu yaptığı oligarşi kavramına katkı koymak açısından oligarşiyi ete kemiğe büründürmeye çalışıyoruz. Oligarşiyi soyut düzlemden alıp somuta dönüştürmeye çabalıyoruz. Marx'ın Feuerbach üzerine ikinci tezinde dediği gibi, nesnel hakikatin insan düşüncesine atfedilip atfedilemeyeceği sorunu, bir teori sorunu değil, pratik bir sorundur. İnsan hakikati, yani düşüncesinin gerçekliğini ve gücünü, bu dünyaya aitliğini pratikte kanıtlamalıdır. Pratikten yalıtılmış düşüncenin gerçekliği ya da gerçeksizliği konusundaki tartışma tamamıyla skolastik bir sorundur. Oligarşinin varlığını pratikte kanıtlamaya çalışıyoruz. Marksizmin en iyimser deyişle ortodoks yorumunu kabul edenlerin ya da Marksizmi bayağılaştırarak basitleştirdiklerini sananların yazdıklarımıza itiraz edeceklerini biliyoruz. John Tosh'un deyişiyle olguları sıralayıp bunları teoriye uydurmaya çalışmıyoruz. Doğrudan Marx'ı ya da eserlerinin akademik yorumlarını okumuş olan bir avuç denebilecek insan dışında herkes, onu insan tabiatına ilişkin koyu bir determinizm ve sinisizm ile özdeşleştirir. Bu yoruma göre Marksizmin temel ilkeleri aşağı yukarı şöyledir. Tarih kayıtsız şartsız ekonomik kuvvetlerin kontrolündedir. Bütün toplumlar aynı evrelerden geçerek sosyalizme gider ve kapitalizm de şu anda insanlığın büyük bir bölümünün yaşamakta olduğu evredir. İnsanların davranışlarının ardındaki nedenlere ilişkin iddiaları ne olursa olsun, bütün çağlarda insan davranışının ana sahiki maddi çıkarlar olmuştur. Sınıflar bu çıkarların kolektif iradesini temsil ederler ve bu nedenle de bütün bir tarih, sınıf çatışmasının tarihi olmaktan öte anlam taşımaz. İdeoloji, sanat ve kültür de sadece bu temel çatışmanın bir aynasıdır. Hiçbirinin kendi tarihsel dinamiği yoktur. Birey kendi çağı ile sınıfının ürünüdür ve ne kadar yetenekli, ne kadar güçlü de olsa tarihin akışını değiştirme gücünden yoksundur. Tarihi yapan kitlelerdir ama onlar bile bunu önceden çizilmiş bir şema doğrultusunda gerçekleştirir. Bu önermelerin hepsi de Marx'ın ölümünden bu yana geçen 100 yıl boyunca şu ya da bu zamanda Marksistlerce benimsenmiştir. Ama aslında hepsi de Marx'ın gerçekten yazdıklarının kaba bir şekilde basitleştirilmesinden ibarettir. Marx'ın düşüncesi 30 yılı aşkın bir araştırma ve akıl yürütme çabası sonucunda gelişmiştir ve bunun ürünü olan teorik yapıda vulgar bir Marksizmin söyleminin izin verdiğinden çok daha karmaşık ve inceliklidir. Dipnot, Tosh J. Tarihin Peşinde sayfa 153, Tarih Vakfı Yurt Yayınları 1997. Modern dillere okul diye geçen kelime school, şule ve benzerleri antik Helence'de boş zaman anlamına gelen skole kelimesinden geliyor. Çünkü ancak boş zamanı olan okula gidebiliyor. Skolastik de okullarda öğretilen yöntemlerle akıl yürüten sonuca varan kişi. Cred ut intelligam, yani bilmek için inanmak, skolastiğin temel ilkesidir. Skolastikler bilginin doğruluğunu sınamak için Aristoteles'in yazdıklarına bakıp sonuca varıyorlardı. Aristoteles'e uygun bulunmuyorsa, kilisenin menfaatleriyle çatışıyorsa bilgi reddediliyordu. Tümden gelim, nastan sonuç çıkarmalıdır. Skolastik de işte budur. Skolastik düşünce var olan durumu değil, olması gerekeni söyleyerek pozitif bilgiyi değil normatif bilgiyi öne çıkarır. İnsanlar da bu durumda yaşadıkları dünyadaki olayların, sosyal ilişkilerin, çelişkilerin nasıl olduğuna dair yeni şeyler söylemiyordu. Eskiden okullarda öğrenciler yazarken hata yapınca mürekkebi yalayarak dili silgi yerine kullanarak silip yeniden yazıyorlarmış. Mürekkep yalamış deyiminin okumuş yazmış anlamına gelmesi buradan. Skolastiklerin mutlaka mürekkep yalamış olması gerekiyor. Her siyasi görüşten de skolastik olabilir. Engels Alman Sosyal Demokrat Blok'a yazdığı 21-22 Eylül 1890 tarihli mektupta şöyle diyor. Materyalist tarih anlayışına göre tarihte en sonu belirleyen gerçek hayatın yeniden ve yeniden üretimidir. Ne Marx ne de ben bundan fazlasını hiçbir zaman öne sürmedik. Böyle olunca eğer birisi ekonomik etkenin biricik belirleyici öğe olduğunu söyleyerek sorunu çarpıtırsa, bu önermeyi anlamsız, soyut ve budalaca bir ifadeye dönüştürmüş olur. Ekonomik durum temeldir ama üst yapının çeşitli öğeleri, sınıf savaşının politik biçimleriyle bunun sonuçları, yani başarılı bir çarpışmadan sonra zaferi kazanan sınıfın oluşturduğu anayasal ve benzeri hukuksal biçimler ve hatta bu gerçek savaşımların bunlara katılan beyinlerde uyandırdığı yansımalar, politik, hukuksal, felsefi teoriler, dinsel görüşler ve bunların bir dogmalar sistemi haline gelişmeleri de tarihsel savaşımların gidişi üzerinde etkilerini gösterirler ve birçok hallerde bunların biçimlerinin belirlenmesinde baskın bir rol oynarlar. Gençlerin kimi kez ekonomik yana gereğinden fazla ağırlık vermelerinde kısmen Marx'ın ve benim de kabahatim vardır. Hasımlarımız karşısında onların yatsıdıkları ana ilkeyi boyuna vurgulamak zorunda kalıyorduk. Böyle olunca da karşılıklı etkileşime katılan diğer öğeleri gereği gibi vurgulayacak ne zaman, ne yer, ne de fırsat bulabildik. Ancak tarihi bir kesimi sergilemeye gelince, yani pratik bir uygulamaya gelince sorun farklıydı ve burada hata yapılmamalıydı. Ama ne yazık ki çoğu kez insanlar yeni bir teorinin ana ilkelerini öğrenir öğrenmez, ki bu öğrenme her zaman doğru da olmuyordu, bunu tamamıyla anladıklarını ve üzerinde kafa yormadan uygulayabileceklerini zannediyorlar. Ve ben yeni yetme Marksistlerden pek çoğunu bu yaklaşımın dışında tutamayacağım. Çünkü bu konuda akıl almaz saçmalıklar bu çevrede üretilmiş bulunuyor. Dipnot: Marx, K. Engels, F. Seçme Mektuplar, sayfa 101-103, Evrensel Basım Yayın, 1996. Burada tarih teorisi tartışması yapmıyoruz. Aslında söz konusu olan tarih olunca teori yerine kuram demek daha doğru olacaktır. Teori sözcüğünün kökeni görmekten geliyor. Teori görülen demektir. Teorisyen bu anlamda gören oluyor. Oysa karşılığı olan kuram ise kurmak, kurgu, kurmaca sözcüklerinde olduğu gibi kurmayı çağrıştırıyor. Oysa Osmanlıca karşılığı çok daha doğru ve anlamlıdır, nazariye. Nazar, göz atmak buradan geliyor. Theoros, dünyayı keşfetmek, tanımak için geziye çıkan demektir. Dipnot: İnam A. Bilimin Binbir Yüzü, sayfa 78, Vadi Yayınları, 1999. Tarih bir disiplin olarak geçmişini yazıcının elinde yeniden oluşturulması, kurulmasıdır. Kuram sözcüğü daha doğru anlatıyor. Niyetlenen tarih felsefesi anlamında bir tartışma değildir. Yazılanların sonucunun tarihsel materyalizmin içinde olduğunu biliyor ve bundan hiç kuşku duymuyoruz. Bunu aforoz edilirim kaygısıyla söylemiyoruz. Marksizmi çok önemsiyor ve değer veriyoruz. Ancak kitaba uymayan bir şey olsa da bunu çekinmeden söyleriz. Kitapçılık ya da kitapsızlık diye kaygılarımız yok. Ancak bu tarihsel materyalizme bazı itirazlarımızın olmadığı anlamına gelmiyor. Marksizme içkin determinizmin tekrar tartışılması gerekiyor. Platon'un akademisinin kapısında geometri bilmeyen giremez. Ageometretos medeis eisito diye yazarmış. Platon, mücadele ettiği relativizme inanmış sofistlerin aksine kesin bir bilgiye tapan insan. Geometri de bu kesinlik arayışına yanıt veren bir disiplin. Değişmeyen, insandan bağımsız bir gerçekliğin varlığını kanıtlamaya çalışmış. Durmadan değişen duyular dünyasına karşı ancak düşünceyle kavranabilen değişmez bir idealar dünyasına inanıyor. Öklides bu dünyanın insanı ve buna göre bir geometri oluşturmuş. Yüzlerce yıl insanlığın düşün dünyasını etkilemiş ve hala da etkilemektedir. Örneğin Kant bu geometrinin derin etkisindedir. Marx'ın yaşadığı çağda bilimin bu atılımı karşısında sosyal bilimler alanında da toplumsal alanda da bütün olup bitenlerin bir sistematik içinde gerçekleştiği inancı vardır. Marx'ın çağı pozitif bilimler gibi toplum bilimlerinde de yasaların doğru koyulması halinde geleceğin gelecek toplumsal yapıların nasıl olacağının, toplumun nasıl davranacağının da önceden kestirileceğinin söylendiği çağdır. Engels, Marx'ın mezarı başındaki konuşmasında, nasıl ki Darwin organik doğanın gelişme yasasını bulduysa, Marx da insan tarihinin gelişme yasasını buldu der. Newton sisteminde cisimlerin konumları, hızları ve kütleleri belli bir zamanda belirlenirse, bunların konumları ve hızları sonraki diğer tüm zamanlarda da matematiksel olarak belirlenir. Marx bir aydınlanma çocuğu olarak Newton'a hayrandır ve düşünce sistematiğinden çok etkilenmiştir. Bir düşünürün görüşleri bireysel dünyası çalıştığı alandaki gelinen nokta ve yaşadığı çağın özellikleriyle beraber ele alındığı zaman ancak tam olarak anlaşılabilir. Cato, M.Ö. 232, M.Ö. 149 Romalı bir senatör, yaban bir hatip ve her konuşmasını Kartaca yıkılmalı, Delanda est Cartago diye bitirirmiş. Cato'nun daha az bilinen ama bizi ilgilendiren bir diğer yönü de lükse şatafatlı hayata düşmanlığı. Cato'nun Kartaca düşmanlığının toplumsal nedenlerini anlamak için epistemoloji üzerine yayınlar yapan sosyalist düşünür Celal Akanat'tan bir alıntıya lava yapalım. Bu ad hoc durumun en sıradan örneklerinden biri bilincin yaşamı değil ama yaşamın bilinci belirlediği savıdır. Bilindiği gibi bu sav Alman ideolojisinde Marx tarafından ve olasılıkla kendi kurumsal yapısını ve oluşumunu güçlü biçimde etkileyen Alman idealizminin Hegel, ezici ağırlığından kurtulma çabasıyla aşırı kaçmış bir önerme olarak ileri sürülmüştür. Bu önermenin tarihi öncüllerinin gözden yitirilmesiyle ve giderek yatsınması sonucunda Marksist geleneğin önemli bir bölümünün indirgemeci bir yönelimle nitelenmesi kaçınılmaz duruma gelmiştir. Oysa Marx'ın bu önermenin katılığı ve tek yanlılığı içerisinde çok fazla tutsak kalmadığını gösteren kuramsal belirtiler de vardır. Önceleri Alman ideolojisi toplumsal bilinç ve bunun ideolojik formlarını gerçek eş değer, ekonomik yaşamın ve üretim süreci yansı ve yankılı olarak gören Marx'ın daha sonra politik ekonominin eleştirisine katkı, birincilerin ikinciler temelinde açıklanabileceğini öne sürmeye kaydığına dikkat edilmelidir. Artık bir yankı olmak değil, yalnızca onunla açıklanabilir olmak söz konusudur ve indirgemeci yaklaşım büyük ölçüde bir yana bırakılmaktadır. Ne var ki vurgu kayması ve semantik dönüşüm bununla da kalmayacak ve ileride kapitalde Marx'ın üretim kipinin ve ekonomik formlarını düşünsel yaşamı, ideolojik formları belirlemesinin ancak sakınımlı biçimde özdeksel ilginin ağır bastığı koşullarda altında geçerli olabileceğini yazacaktır. Dipnot, Kanat C. A. Meta İdeoloji sayfa 33, QRL yayınları 1997. Kartaca Fenike'nin ardılıdır. Fenike sözcüğü Fönikes'ten geliyor. Anlamı kızıllar demek. Fenikeliler çok önemli bir ürün olan kırmızı boyanın üreticisi. Fenikeliler Kenan'dan kalan insanların oluşturduğu deniz ticaretinde üstün bir tüccar halk. Alfabelerinin İbrani alfabesiyle doğrudan bir ilişkisi var. Kartaca Suriye kıyılarından gelen Fenikelilerin kurdukları bir ticaret kolonisi. Kartacalılar ile İbranilerin kültür, ırk ve kısmen dil birliği var. Onlar da tüccar ve denizci bir halk. Kartaca bir ticaret devleti, Roma ise bir militarist devlet. Kartaca Ademi merkeziyetçi, Roma ise merkeziyetçi. Kartaca büyük oranda Musevi, Roma ise putperesttir. Fenikelilerin Yunanlılarla mücadelesini Kartaca devralıyor ve onlar da önce Yunanlılarla sonra da Romalılarla savaşıyor. Tüccar devlet Kartaca Roma'ya giden deniz ticaret yolunu Batı Sicilya ve Kuzey Afrika vasıtasıyla denetimde tutuyor ve bu da Roma'nın işini çok zorlaştırıyordu. Roma sonunda Kartaca'yı yıkmıştır. Kartaca'nın yönetim biçimi ve ideolojisi liberalizmin tarihsel dayanağı ilk modeli sayılır. Dipnot, Çulcu M. Marjinal Tarih Tezleri sayfa 16 Erciyes Yayınları 1995. Kartaca ile Roma arasındaki çelişki sadece ekonomiye indirgenemez. Ancak yalnızca o dönem değil, kapitalizmin gelişmesi sonucu yaşanan çelişkiler de hala sadece ve sadece ekonomik kökenli değildir. Engels'in uzun zaman nasıl yanlış anlaşıldıklarını anlatmaya çalışmasına rağmen hala tek boyutlu, indirgemeci bir anlayış hakim ve bu durum sosyalist kesimde büyük oranda diğer çelişkileri görmeye engel oluyor. Mahir Çayan şöyle diyor. Bir toplumun bünyesi karma karışık çelişmeler bütünüdür. Bu çelişmeler arasında üretim güçleriyle üretim ilişkileri arasındaki çelişme nihai tayin edici olan temel çelişmedir. Ama o anda baş çelişme bu çelişme olmayabilir. Örneğin yeniden paylaşım savaşında Alman işgali altındaki gelişmiş kapitalist bir düzene sahip Fransa'da baş çelişki proletarya burjuvazi çelişmesi değil. Burjuvazinin işbirlikçi kesimi hariç bütün Fransız halkı ile Alman emperyalizmi arasındadır. Murat Belge'de bir Althusserci olarak çelişki kavramına dikkat çekmiş. Her şey verili, karmaşık bir yapısı olan toplumdan başlar. Toplumsuz çelişki yoktur. Toplumun düzeyine olursa olsun en ilkel toplum bile olsa karmaşık bir yapıdır ve çelişkileri de karmaşıktır. Temel çelişki üretim tarzının çelişkisidir. Ana çelişki ise toplumsal bir olay olabilir. Örneğin sosyal devrimi öncesi Rusya'da ana çelişki savaştır. Ya da çok bilinen örneğiyle Kuzey İrlanda'da ana çelişki dindir. Ancak çelişki üst yapı kurumları arasında olur ve temel çelişkiyle belirlenir ama onun basit bir yansıması da değildir. Dipnot, Çayan M. Sağ Sapma, Devrimci Pratik ve Teori, Aydınlık Sosyalist Dergi, 15. sayı, Ocak 1970. Woods ve Grant'ı söylemeye çalıştığımızı iyi ifade edeceğini düşünerek alıyoruz. Marx 1818-83 ve Engels 1820-95, tüm insanların ilerlemesindeki temel devindirici gücün, üretici güçlerin gelişimi sanayi, tarım, bilim ve teknik olduğunu açıkladılar. Bu gerçekten büyük bir teorik genellemedir ve bu olmaksızın genel olarak insanlık tarihinin hareketini anlamak imkansızdır. Ama bu dürüstlükten yoksun ya da cahil Marksizm iftiracılarının göstermeye çalıştıkları gibi Marx'ın her şeyi ekonomiye indirgediği anlamına gelmez. Diyalektik ve tarihsel materyalizm, din ve sanat, bilim, ahlak, yasa, politika, gelenek, ulusal özellikler ve insan bilincinin her türden diğer görünümleri gibi olguları tamamen hesaba katar. Fakat bu kadarla kalmayarak bunların gerçek içeriğini, toplumun güncel gelişimiyle nasıl ilişkili olduklarını ve toplumun bu gelişmenin son tarihinde kendi varoluşunda maddi koşullarını yeniden üretme ve geliştirme kapasitesine bağlı olduğunu gösterir. Dipnot, Woods A. Grant, T. Aklın İsyanı, sayfa 17, Tarih Bilinci Yayınları 2001. Günümüzü anlamak için bazı temel kavramlara ihtiyaç vardır. Modernleşme, milliyetçilik, ulus, devlet bu kavramların ilk akla gelenleridir. Bütün bu kavramların ortaya çıkıp günümüzü belirlemesinde öpadrit dediklerimiz başrolde olmuştur. Resmi tarihin vaaz ettiği gibi Cumhuriyet bir gecede tek bir kişiden çıkan bir fikrin sonucu kurulmadı. 1923 tarihi de jure olarak vardır ancak gerek kurumları gerek ideolojisi gerekse düşünce dünyası bir süreçte oluştu. Bir sürecin başlangıcı olarak kesin tarih vermek doğru olmayabilir ama şematize etmek açısından Tanzimat en önemli nirengi noktalarından biridir. Ondan önce asıl olarak Lale Devri vardır. Yaşanırken elbette Lale Devri değildi. Böylesine adlandıran Yahya Kemal'di ve pek çok adlandırmada olduğu gibi bir de değer yargısı taşıyordu. Bir yaşam biçimi olarak Lale Devri modernleşmenin ve Tanzimat'ın habercisiydi. Modernleşme derken geçmişin modern olmadığını bu kavramı kullandığımız anda içkin olarak söylüyoruz. Modernleşme ya da bir itiraz anlamında söylenen batılılaşma ya da batılıcılaşma ya da devrin anahtar sözcüğü olarak medenileşme, kısacası hangi kavramı kullanırsak kullanalım, geçmişle bir kopuşu anlatıyor, kavramın içinde eski olmayan şeyler anlıyoruz. Bizim açımızdan hangi kavramın nasıl kullanıldığı önemli değil. Çünkü biz bu dönemin düşünce sosyolojisini ya da sürecin değerlendirmesini değil, yaşananın olumlu olumsuz olmasından başka bir şeyi anlatmaya çalışıyoruz. O şey de günümüz Türkiye'sini anlamanın ve anlatmanın anahtarı olarak yaşanan zincirleme bir süreç olduğu ve bu süreçte bazı kişileri ön plana çıkararak yönetici sınıfın sürekliliği de denebilecek bir durumun yaşandığıdır. Başka bir deyişle Osmanlı ve Cumhuriyet elitlerinin nasıl dar bir çerçeveden geldiğini çok az sayıda ailenin mensupları olduğunu söylüyoruz. Kuşkusuz kendi içinde kastedilen anlamda homojen olan bu insanların kişi olarak varlıklarının dışında ideoloji, düşünce, hayat dünyalarında bugünden düne hep kutup yıldızı gibi belirleyici olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Bir ağ gibi iç içe, adeta spiral gibiler. Modern sözcüğü için TDK sözlüğü çok yetersiz olarak sadece çağcıl, çağa uygun demiş. Bu sözcüğün ilk kullanışı Romalıların Hristiyanlığı kabul edip putperestliği bırakması, sonra yeni durumu tanımlamak için modernus şeklinde olmuş. bugün çok çetrefilli bir sözcük olarak karşımıza çıkıyor. Ama genel kabul gören anlamda gelenekten bir başka duruma, yeniye geçmeyi anlatıyor daha çok. Pek çok yazar, düşünür, modernliğin kıstasları olarak değişik şeyler öne sürebiliyor. Gerek bu yüzden gerekse de modernliğin bizatihi kendisini ele almak niyetimiz olmadığı için bu devasa konunun içinden şöyle bir geçip esas söylemek istediğimize dikkat çekmeye çalışacağız. Moderniteye geçişi belirleyen dört ana unsur bilimsel, siyasal, kültürel ve teknik endüstriyel devrimdir. Bilimsel devrim Newton'la başlar, siyasal devrim devletin modelinin demokrasi olacağı düşüncesidir. Kültürel devrim laiklik ilkesidir ve reformasyon başlangıcı olarak verilebilir. Teknik endüstriyel devrim de aletten makineye geçiştir. Dipnot, Woods A. Grant. Janier A. Modernite nedir? Modernite versus postmodernite içinde. Sayfa 15-25, Vadi Yayınları 1993. Bu dört unsur değişik zamanlarda ortaya çıkıp modernliğin gerekleri olarak birbirini tamamlamışlardır. Bu durum Batı'nın kendi içsel dinamikleri sonucu oluşmuştur. Osmanlı Türkiye özgürlüğüne baktığımız zaman modernleşme bir modele bakarak kerhen yapılmaya çalışılmıştır. İlk modernleşme çabaları askeri alanda Batı ile baş edememe sonucu Batı'nın savaş tekniklerini, yöntemlerini, araçlarını almak amacıyla olmuştur. Teknolojideki bu değişiklik sınırlı olarak sadece askeri alanda da olsa modernleşme olarak adlandırılabilir. Bunun başlangıcı olarak da 3. Selim dönemini verebiliriz. Bunun hemen ardından 2. Mahmut döneminde bürokraside büyük değişikliklerin yaşanması gelir ki bu değişiklikler askeri alandaki reformların bir devamıdır. Siyasi alandaki reformasyon olarak da başlangıçta Tanzimat vardır. Tanzimat da askeri alandaki reformlar gibi içsel bir dinamiğin sonucu değil, zoraki gece yapanların gerekse de halkın inanmadığı bir şeydir. Kültürel devrimde laiklik ve ona bağlı bazı kurumların iptali, kılık, kıyafet ve benzeri gibi yan unsurları olarak daha sonra Cumhuriyet'te ortaya çıkmıştır. Kautsky'nin modernleştiriciler diye benimsediğimiz bir kavramı var. Bizdeki modernleştiriciler Osmanlı'dan Cumhuriyet'e hep öpadritler olmuş. Modern bürokrasinin doğuşunu kabul eden tercüme odasından Mektebi Sultaniye, oradan mülkiye kadar hep espadritler var. Bu sıralardan sonra da bürokrasinin bütün üst kademelerine onlar gelmiş. Modernleşmenin toplumsal üst organı olarak ulus devlet var ve gerek ulus devletin özelliği gerekse de modernleşmenin bir diğer ana unsuru, demokrasi gereği modern devletin, ulus devletin bürokrasisinde de gelenekten bir kopuş yaşanıyor ya da yaşanması gerekiyor. Yani geleneksel devletten farklı olarak modern devlette bürokratların seçiminde akrabalık, dinsel, etnik bağların değil, liyakatin esas olması gerekir. Oysa bizde bu durum tam tersidir. Hayatın her alanında öne çıkmanın güçlüye, yakınlığa, sadakate, akrabalığa, aynı din, etnisi de mensubu olmaya değil de liyakate bağlı olması gerekirken yaşanan durum bu değil. Kapitalizmin gelişmesi modernleşmenin siyasal karşılığı olan ulus devlette de modern öncesi ilişkiler ağı belirleyici oluyor. Mina Urgan bir dinozorun anılarında ben bir toplumsal haksızlığın ürünüyüm diyor. Bu durumu örtük de olsa itiraf ediyor. Yaşanan haksızlık bir cümlenin baştan ayrıcalıklı mensuplarının çok iyi donatılmış, öne geçirilmiş olmasıyla sınırlı değil. Bu kapitalizmin doğası gereği böyle zaten. Ancak yetenekli, donanımlı olan öpadrit değilse olması gerektiği yere gelemiyor. Kapitalizmin içi de teorik olarak olmaması gereken ama bizde yaşanan fiili durum budur. E.J. Zürher'in bir dönemin yöneticilerine dahi dikkatini çeken akrabalık bağları, Türkiye'li araştırmacıların, yazarların dikkatini nedense hiç çekmemiştir. Bu yapının altında gayri resmi bağlantılar vardır. Bunlar üstüne hiçbir çalışma yapılmamıştır. Modern Türk tarihini inceleyen herkesin Türk toplumunda kişisel ilişkilerinin öneminin bilincinde olması gerektiğini düşününce bu daha da şaşırtıcı gözükmektedir. Benim izlenimim ancak akrabalık, dostluk, eğitim ve himaye üzerine kurulan bu gayri resmi ilişkileri kavradığımız zaman Jön Türk dönemi siyasi hayatının tam olarak anlayabileceğimiz yolundadır. Dipnot, Zürher E.J. Milli Mücadelede İttihatçılık, sayfa 84, Bağlam Yayınları 1995, sayfa 23.